أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا. Değerli kardeşlerim, her çarşamba günü olduğu gibi inşallah bugün de klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden tabakat sahibi, yani sufilerin hayatlarını aynı zamanda anlatan eseri olan Tabakat-ı Sufiye ve bununla birlikte tasavvufun birçok alanında nefsin ayıpları, bizim okuduğumuz Fütüvvet İsaresi ve benzeri tasavvufun bütün alanlarında eser kaleme almış Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin insanı kamilin temel özellikleriyle alakalı asil insan olma, erdemli insan olma, takvalı insan olma diyebileceğimiz reçete gibi fütüvettendir diyerek, yani insanın kamilin özelliğindendir demiş oluyor diyerek madde madde saydığı bu eserinden okumaya devam edeceğiz. Şu bilgiyi vererek inşallah başlayayım. Biz bu eseri Server Genç Hanımlarla okumaya başlamıştık. 3 yıl önce herhalde olsa gerek. Onlarla 5 bölüm olan bu eserin 2,5 bölümünü okumuştuk. 2,5'un yarısını da İrfan Der Yaşam Merkezi'nde bugün inşallah bitireceğiz. Yani 3 bölüm bitmiş olacak. Hani damlaya damlaya göl olur derler ya. Hani bir şeye yıllar önce başlarsınız ama damlaya damlaya ne oluyor? Bir gün o iş bitiyor. Hakikaten çalışmak gerekiyor. Gayret gerekiyor. İnşallah bugün son okuyacağımız iki madde ile üçüncü bölüm bitireceğiz. Nasip olursa inşallah haftaya 4 ve 5 bölümleri başlamış olacağız. Nasip olursa bu yıl inşallah bitiririz. Bitiremesek de önemli değil, devam ederiz. Yani mesele sadece bitirmek değil, bu maddeleri güzelce anlamak, idrak etmek ve hayatımızda var olan problemlerimizi, meselelerimizi, sıkıntılarımızı bu reçetelerle, ki aynı müellifin başka bir eseri de var. İnşallah onu da okuruz. Uyubu nefs ve devauha. Nefsin ayıpları ve tedavi yöntemleri. Çok önemli bir eser. Bakın böyle, yani akıllı bir insanmış gerçekten. Yani ihtiyaçları belirlemiş. Sadece onları teorik olarak anlatımda kalmamış. Hani böyle ilmi seviyede bir anlatımla, bugünkü dille, akademik bir dille izah etmekle kalmamış. Aynı zamanda normal dini yaşayan, bilen insanların anlayabileceği dilde madde madde saymış. Hani doktorun siz doktora gittiğinizde hastalığını teşhis ediyor ve size reçete yazıyor. Birkaç cümle de söylüyor bu ara. Ama onun dışında teknik olarak bir sürü bilgiyi size vermiyor. İşte bu eserler de bu cinsten eserler. Yani böyle her şeyin detayını vermiyor ama anlayacağımız dilde güzel bir şekilde izah ediyor. Evet, bu bilgiyi de vermiş olalım inşallah. Bismillah deyip başlayalım. Bugünkü okuyacağımız maddemiz, ikisi de çok önemli. Zaten hepsi önemli. Birincisinin konusu, değerli kardeşlerim, din konusunda cimri olmak, mal konusunda cömert olmak. Din konusunda cimri olmak. Ne demek şimdi göreceğiz inşallah. Şöyle ifade ediyor Sufimiz Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri, وَمِنَ الْفُتُوَّةِ Fütüvettendir. İnsanın kamilin temel bir özelliğidir. اَنْ يَبْخَلَ الْعَبْدِ بِد۪ينِهِ وَيَجُودَ بِمَالِهِ Kulun, abd, abid, kul demek biliyorsunuz. Kulun, buhl, yani cimri olma. Dini konusunda cimri olması ama malı konusunda cömert olması, cud. Yani cud kelimesi cömert olmak anlamına geliyor. Buhl, cimri olmak. Ne demek? Biraz sonra zaten izah edilecek. Şimdi mal konusunda cimri olmanın ciddi afetleri var. Hani insan malı ne için kazanır? Harcamak için. İhtiyaçlarını gidermek ve başkalarının da ihtiyaçlarını gidermek. Kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra eğer elinde malı kalıyorsa onunla da başkalarının ihtiyaçlarını giderir. Mal bunun içindir. Yani harcamak içindir. İhtiyaçları gidermek içindir. Ama cimri olunca insan ne yapıyor? Malı harcayamıyor. Kendine, ailesine belki zoraki harcıyor. Cimri insan. Onu da elinden almak için bayağı uğraşman lazım. İkna etmen lazım. Lütufta hiç bulunmaz zaten. Yani hani biraz hani Efendimiz buyuruyor ya ailene biraz geniş davran. Hani sen kendin için biraz cimri olabilirsin. Kendi adına az da yetinebilirsin. İşte bizim sufilerin ifade ettiği gibi bir lokma bir hırka. Güzel. Sen kendin için bunu yap. Ama bunu ailenin kendisine istemsiz olarak tatbik etmek doğru değil diyebiliriz. Ama ailenin fertlerinden biri de kalkar sizin gibi yaparsa bunun için yapar ama malı biriktirmek için değil. Malı başka yere harcamak, daha hayırlı gördüğü, sevap kazanmak için İsar dediğimiz başkasını kendine tercih ederek diğer kardeşlerini tercih etme adına onların ihtiyaçlarını gidermek için harcama maksadıyla bir lokma bir hırkaya talip olmak lazım. Yani burada aslında bir lokma bir hırka meselesi sizin bir lokma ve bir hırka ile yaşayabilme cesaretini ve gücünü kazanmanız içindir. Yoksa her zaman böyle olmak, her zaman bir lokmayla, her zaman bir hırkayla dolaşmak değil. Efendimiz de her zaman bir lokma yememiş. Her zaman yani bir hırkayla dolaşmamış. Ama onunla yetinmeyi öğrenmiş. Dolayısıyla ashabına da bunu öğretmiş. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, mal çok önemli bir kaynaktır. O kaynağı ihtiyaçlarımızı gidermek ve topluma hizmet etmek adına kullanmak amacıyla elde ederiz. O yüzden mal bize hizmet etmek için vardır. Biz mala köle olmamalıyız. Onun hizmetkarı olmamalıyız. Cimri ne yapıyor? Harcamayarak aslında o malın kölesi olmuş oluyor. Yani seni biriktireceğim. Tamam mı? Sürekli işte ev alacağım. Sürekli bilmem işte hesap açarak bilmem ne yaparak kar elde edeceğim. Hep biriktireceğim. Ne olacak peki sonra? Var mı bunun yani nihayette yapacağın bir iş var mı? Bu parayı ne yapacaksın? Yani aslında insan mantıken düşünse parayı biriktirmenin hani yatırım yaparsınız oradan bir gelirle başka bir iş yaparsınız hani çoğaltırsınız bu şekilde iş yerleri açarsınız insanlara rızık kazanma kapıları açarsınız bunlar gayet normal ve olması da gerekiyor. Çünkü herkesin patron olma imkanı ve ihtimali yok. Kimileri işçi olacak. Dolayısıyla patrona ihtiyacı var. Zengine ihtiyaç var. O habire çalıştıracak. Ama bunu yaparken yani şu duyguyla yapacak. Ben, Allah bana zeka vermiş. Allah bana artık babadan bilemiyorum veya bir şekilde patronluk yapma, iş kurma gücü vermiş. Öğrenmişim yani. Çevrem de var. Hani bu işler çevresiz de olmuyor. Destek de buluyorum bir yerlerden. O zaman benim ne yapmam lazım? Bu yolda çalışmam lazım. Hani Efendimiz yine buyuruyor ya, yani iki insana gıpta edilir. Hepimizin bildiği hadis-i şerif. Biri Allah'ın mal verdiği ev malını gece gündüz harcayan kişi. Çünkü mal harcamak suretiyle bir sürü sevap kazanacak. Bunu gören sahabe, hani Efendimiz bu tür insanları överken fakirler ya Resulallah, biz ne yapacağız? Hani bunları hep biliyorsunuz zaten. Yani bize bir şey kalmadı, sevap falan kalmadı. Bunlar aldı götürdü. Et tebessüme sadakatun diyerek de Efendimiz tebessüm etmek de sadakadır. Yani zenginlik sadece maddi değil. Çünkü ilim ki ikincisinde o var zaten. İnsanın aslında bütün kabiliyetleriyle alakalı yapmış olduğu davranışları, fiilleri nedir? Birer zenginliktir. İşte ikinci maddede Efendimiz Allah'ın ilim verdiği ve ilmini gece gündüz dağıtan insan. Bak burada şimdi ne yapıyoruz? Öğrendiğimiz ilmi paylaşıyoruz, dağıtıyoruz, duyuruyoruz, tekrar güncelliyoruz. Yani dolayısıyla bakın Allah bize verdikçe işte sabahtan beri okuyorum. Bir şeyler yazıyorum, okuyorum kendime göre, düşünüyorum. Problemleri düşünüyorum. Hayatı gözlemliyorum, dinliyorum. Kur'an dinliyorum, hoca efendilerimizi dinliyorum. Yani onların yazdığı kitapları okuyorsun ve sizde bir birikim oluşuyor. Ve bunları düşünüyorsunuz, analiz ediyorsunuz. Sonra bunları insanlarla paylaşıyorsunuz. Bakın bu devam eden bir süreç. Öldükten sonra da devam ediyor. O yüzden bakın kişinin dini konusunda cimri olması şu anlamda dinini koruma altına alarak şüpheli olanlardan kaçınmak, helallerden az ile yetinmek, haramlardan tamamen kaçınmak. Bak orada cimri oluyorsun. Yani her şeyi yapmıyorsun. Her şeye el uzatmıyorsun. Hani cimri nasıl malını harcamaya el uzatmıyorsa, sen de dinin konusunda, dini yaşama konusunda öyle her şeye, şüpheliye, hatta helalin çoğuna bile el uzatmıyorsun. Buna biz ne diyoruz? Din dilinde, tasavvufta da aynı zamanda vera, çekinme, takva, kendini korumaya alma. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, kişinin dini konusunda cimri olması, yani her şeye el uzatmaması, her şeyi yapmaması, çekingen davranması, iyice analiz ettikten sonra rasyonel bir şekilde, akli bir şekilde davranışı göstermesi. Mesela öfkeleniyoruz, öfke esnasında kızıyoruz, bağırıyoruz, işte bir takım kötü sözler söylüyoruz veya bir takım içimizde çok netleşmeyen havatır cinsinden, yani gelip geçici düşünceleri hemen ifade etmeye kalkıyoruz. Halbuki o cümleleri ifade ettikten sonra bir daha geri alamazsın. Artık birileri için o cümleler ne oldu? Kullanacağı malzeme oldu. Bakın aile hayatını düşünün veya işte cemiyet hayatını düşünün. İnsanlar öfkelendiğinde havatır cinsinden olan netleşmemiş, her zaman ifade ettiğim gibi muhasibi hazretlerinin diliyle, iki şahit ile delillenmemiş, sebepleri ortaya konmamış, kesinleşmemiş düşünceleri, yani hayal cinsinden, tahayyül cinsinden veya işte vehim, evham cinsinden çok netleşmemiş, akılla ve ilimle desteklenmemiş fikirlerimizi, imajinasyonlarımızı biz başkalarına bilgi diye aktarmamalıyız. İyice onları düşünmeliyiz. Bak cimri davranıyoruz, söylemiyoruz yani. Yani eğer siz her şeyi söylerseniz, her aklınıza geleni ifade etmeye kalkarsanız, ki şeytan ve nefs bu konuda bayağı mahirdir ve cömerttirler. Seni her bildiğini, her duyduğunu netleşmemiş, kesinleşmemiş bilgileri paylaşarak lüzumsuz konuşmaya iterler. Hele benim gibi gevezeysen daha çok konuşursun. Yani aklına geleni konuşmaya başlarsın. Bazı insanlar ketumdur, çok konuşmazlar. Onlar daha garantici insanlar oluyorlar. Ama biraz tabiatı konuşkan insanlar bu hataya daha çok düşüyorlar. Neden? Kendim de buna bir örneğim. Çok konuştuğun için, mizacen konuşmaya meyilli olduğu için o yarım yamalak bilgileri de, Allah'tan ilim okuyoruz da biraz ilimden istifade ederek kendimizi biraz kurtarmış oluyoruz. Allah korusun, yani tabiatı geveze olan bir insanın ilim okumadan her duyduğunu, gördüğünü veya tahayyül ettiğini, anlattığını, ifade ettiğini düşünün. İşte dedikodu böyle gelişiyor. Yani duyduğunu ona aktarıyor. Net mi? Değil. Ve inanın şu noktaya geldim, bu konuyu da çalışmak istiyorum inşallah. Veya birileri çalışsın, ben burada ifade edeyim. Algı konusu, algı oluşturma. Yani insanlar bir takım işte bahsettiği bu tür fikirleri söylüyorlar. Başkaları onları alıyor, biraz da onlar ekliyor. Bir başkasına aktarıyor. Bakın yani hiç alakasız, ilgisiz, hakikat olmayan durumlar, bir meseleyle alakalı veya bir kişiyle alakalı hiç alakasız fikirler gelişiyor. Bazen duyuyorsun, yani önemli bir şahsiyet, yani iyi bildiğin bir insan hakkında çok böyle garip şeyler duyuyorsun. Ben de diyorum ki ya gerçekten doğru mu bunlar? Belki de birilerinin bu bahsettiğimiz gibi yarım yamalak anlatımlarından ortaya çıkıyor. Sonra o insanla karşılaştığında öyle olmadığını hissediyorsun en azından. Ha demek ki bunlar diyorsun uydurma şeyler diye iyi niyetle yorumluyorsun. Ama insanın da işte kendini korumaya alması lazım. Takva, vera dediğimiz çekinerek konuşması. Veya en azından şunu yapması lazım. Yazarken de mesela ben bu yolu tercih ediyorum. Anladığım kadarıyla diyorum. Şimdi benim yazdığım cümleleri birileri okuyacak. Makalende, kitabında. Ama ben mutlak bir şekilde bir ifade kullanırsam, ben yani o bilgiyi yazarken eksik bilgiyle yazdıysam, daha sonra başka bilgiler ortaya çıktıysa veya ben öğrendiysem ne olacak şimdi? O yüzden bakın bir makale yazmak için bile aylarca uğraşırız bazen. Neden? İyice emin olmak istiyorsun. Ha buna rağmen yine eksik. Ama o kadar olacak. Yani en iyi iyinin düşmanıdır. Sen en doğruyu bulacağım diye uğraşırsan hayatında bir makale yazamazsın. Öyle değil. Yine olgunlaştığı oranda onları paylaşacağız. Hatta fikirlerimiz olgunlaştığı oranda birileriyle paylaşacağız bakın. O da önemli. Çok yetim olmak da doğru değil. Neden? Çünkü biz bir şeyleri paylaşmazsak hiç bilgi ortaya çıkmayacak. Bakın insanlar hakkında veya konular hakkında bir takım bilgilere ihtiyacımız var. Hiç konuşmazsak, hiçbir şey anlatmazsak, aman söylemeyeyim, aman hiçbir şeyle alakalı bir şey söylemeyeyim. O zaman hiç kimse hakkında bir bilgi oluşturamayız, hiçbir konu hakkında bilgi oluşturamayız. O zaman şunu yapacağız. Mesela biri hakkında bana biri sorduğunda, işte hocam falanca hakkında ne düşünüyorsun? Bizim bilgiye ihtiyacımız var. Bakın konu sosyal bir konu olmuş. Kamusal bir konu olmuş. Yani falanca insana önemli bir görev verilecek. Veya bilemiyorum, onun hakkında bir bilgiye, bir kanaate ihtiyaç var. Bir karar verilecek. Mesela bir önemli bir hata çıkmış ortaya yere. Ama bu hatayı gerçekten bu kişi yaptı mı yapmadı mı? Tam bilmiyoruz. Ama o kişi hakkında bir kanaatimiz varsa, ya bu kişiye bunu yaptırdılar mı acaba? Oyuna mı getirdiler değil mi? Bunların hepsini analiz etmek için o kişi hakkında benim bildiklerimi söylemem lazım. Ya benim görebildiğim kadarıyla şöyle kanaatim var benim. Şimdi senin kanaatin, benim kanaatim, öbürünün kanaati, diğerinin kanaati ne olur değerli kardeşlerim birleşir ve o insan hakkında pozitif ve negatif bir bilgi oluşur. Buna da ihtiyaç var. Dolayısıyla hani hiç konuşmamak değil ama konuştuğumuzu ölçülü, bilinçli ve düzenli bir şekilde ve ihtimali de dikkate alarak. Benim anlayabildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla. Çünkü bazen gerçekten yanılıyorsunuz. Yani dolayısıyla bakın bütün bunları ben hangi çerçevede söylüyorum? Okuduğumuz madde din hakkında. Din hakkında deyince aslında bütün bu anlattığım konular içine giriyor. Yani dini meseleler, hayatın meselelerinin hepsi dini meseleler. Hakkında cimri olun. Yani öyle her şeye el uzatmayın. Her şeyi yapmaya kalkmayın veya söylemeye kalkmayın. Ama mal konusunda cömert olun. Devamını okuyarak bitirelim inşallah bu maddemizi. Yahya bin Muaz Errazi'nin şöyle dediğini işittim diyor. Mümin malından ötürü aldanır. Bakın el mu'minu yuhta. Mümin aldanır an malihi, malı konusunda aldanır. Ve la yuhta an dinihi, dini konusunda aldanmaz. Hani yukarıda maddemizi ifade etti sufimiz, kul dini hakkında cimridir, öyle her şeyi uzatmaz anlattığımız gibi, ama malı konusunda nedir? Cömerttir, malını harcar. Buna delil olarak Yahya bin Muaz Errazi'nin işte bu sözünü naklediyor. El mu'min yuhta an di malihi, malı konusunda aldanır ama ve la yuhta an dinihi. Tersine vel münafiku, münafık yuhta an dinihi, dini konusunda aldanır. Dininde hep hata eder. Yanlış yapar. Anlattığımız gibi yalan konuşur. Eksik olanları gerçekmiş gibi anlatır. Dedikodu yapar. Buna benzer. Her şeye el uzatır. Her şeyi konuşur. İfade eder ve yapar. وَلَا يُخْتَعْ عَنْ مَالِهِ. Ama malı konusunda beyefendi aldanmaz. Dikkatli davranır. Bu değerli kardeşlerim, münafık dediğimiz insanın, hani münafığın tarifini biliyorsunuz. İnandığını söylediği halde, mümin olduğunu ifade ettiği halde mümin vasıflarını taşımayan kişidir. İşte alameti üçtür diye hadis-i şerifte ifade edildiği gibi, konuştuğunda yalan konuşur, Diğerlerini söyleyin. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir emanet verildiğinde o emanete hiyanet eder, korumaz. Bunları çoğaltabilirsiniz. Efendimiz kesetten kinaye 3 madde, önemli madde. Çünkü yalan konuşmak büyük bir cinayettir. Hakikati ters ediyorsunuz. Bakın biraz önce ifade ettiğim gibi yanlış, eksik bilgileri siz hakikat olarak pazarladığınızda ne oluyor? Konuştuğunuzda yalan konuşan kişi konuma düşüyorsunuz ve başkalarının da sizin üzerinizden yalan konuşmasına, yalanı yaymasına vesile oluyorsunuz. Yani benim anlattıklarım burada kalmıyor ki. Veya birine söylediğim orada kalmıyor ki. Çoğu zaman da sır olarak kalsın diyoruz ama kalmıyor. Yani ikinci bir kişiye söylediğiniz andan itibaren işte hanımınıza veya kocanıza neyse eşinize çocuğunuza aman kimseye söylemeyin dersin ama kalmıyor maalesef. O kadar sırra sahip değiliz yani. Bakın o da münafık alameti. Yani size bir sır olarak verilmiş veya bir arkadaşınızın özel bir haline muttali olmuşsunuz. İş arkadaşınız, beraber çalışmışsınız. Özel durumlarına muttali olmuşsunuz. Sonra aranız bozulmuş. Sizin onları şimdi pazarlamanıza gerek var mı? O zaman beraberdiniz. Ha, şunu pazarlayabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Özel şeylerin haricinde kamuya mal olmuş, başkalarına zarar vermiş ve zarar vermeye devam ediyorsa, siz de onu uyarmanıza rağmen sizi dinlememişse, hatta bu durumda siz onunla beraber çalışırken ondan ayrılmalıydınız. Benim şöyle bir fikrim var. Yani bazen bir yerde çalışırken, hani bir idari görevi olabiliyor veya bir kurumda çalışıyoruz, beraber insanlarla, beraber çalışırken birbirimizi çok kolay tolere ediyoruz. Hatalarımızın üzerine gitmiyoruz. Yani yanlış da yapsa şimdi bir şey desem aramız bozulacak, işte menfaatlerimiz kaybolacak, kurumsal menfaatler, bireysel menfaatler deyip gidiyoruz. Yalnız iş bittikten sonra ayrıldığımızda ki ben bunu hissediyorum kendimde de ya ben bunu niye söylemedim diyorsun. Ben niye reaksiyon duymadım? Dün akşam bir dikada çok güzel bir şey okuduk. Sizinle de paylaşayım. Takva öyle bir şey ki diyor. Bütün eksiklikler, yani zor durumlar, meşakkatli haller, durumlar söz konusu olduğunda, bir araya geldiğinde aşıkın, maşukun hatasını görmediği gibi sen de onlara aldırmayacaksın, takvaya sarılmayı bırakmayacaksın. Şartlar zor da olsa. Çünkü neden? Ben yarın sabah Allah katına gidebilirim. Beni o menfaatlerin hiçbiri kurtarmaz. O zorlukların hiçbiri zaman kalmayacak. Ben öldüğüm andan itibaren o zorlukların hiçbiri artık benim olmayacak. Dolayısıyla şehit olmaya hazır bir asker gibi ben ne yapmalıyım? Yarın sabah ölmeyi düşünen bir insan olarak hakikati söylemeliyim. Ha belki benim ne yaparlar? İşime son verirler, görevime son verirler veya işte dışlarlar falan filan. Başlar bunlar yani. Bazen de şöyle düşünüyoruz ya işte şurada küçük bir iş yapıyorum. Ben öyle düşündüm. Yani bazen göz yumuyorsun. Diyorsun ki ya şurada yapacağım güzel bir iş var. Şimdi böyle davranırsam bunlar bunu anlamazlar. Es geçeyim diyorsun. Ya o da bir metot olabilir iyi niyetle. Ama bu çoğalırsa değerli kardeşlerim çoğuna razı olmamak lazım. Bu arada bir olabilir. Hani şimdi büyük bir menfaati kaçırmamak için küçük zararları kabul edebiliriz. Hani ehvenişer diyoruz ya. Ama bu hatalar tekrar ediyorsa ve ciddi bir bunalıma yol açıyorsa, kurum için, benim manevi şahsiyetime, takvama zarar veriyorsa, kusura bakmasın kimse veya ben de nefsim de kusura bakmasın, çeker bayrağı giderim, takvamı kurtarırım, gerisi milletin olsun. Çünkü ben milleti değil, takvamı kurtarmak zorundayım. Yani Allah bana ne soracak? Takvalı oldun mu? Müttaki olarak benim karşıma geldin mi, gelmedin mi? Bana onu soracak, ben insanları yanlışlarla kurtarmak gibi bir sorunum yok. Zaten benim takvam aslında insanları kurtaracak. Bir de böyle düşünmek lazım. Yani her şeye rağmen takvalı hareket edebilmek için motivasyonumuz şu olabilir. Ben burada şimdi ciddi bir, bakın bunların hepsi din hakkında cimri olmak dedik ya, onunla bağlantılı. Yani uzak değil konuştuklarımız. Ben burada şimdi ciddi bir risk alacağım ama insanlara da bir şey öğretmiş olacağım. İnsanlar beni görerek, benim bu hareketimi gözlemleyerek ha bak hak ehli insanlar da var. Doğrunun peşinde olan insanlar da var diyecekler ve onlar da cesaretlenecek. Ama şimdi şunu söylüyor kardeşlerimiz, hepimiz onu söylüyoruz. Yani hocam doğru söylüyorsunuz ama yani öyle gitmiyor ki hayat. Herkes böyle yapıyor. Benim öbür türlü yapmam, hak tarafında olmam, hakkı söylemem çok fazla bir şey ifade etmiyor. Zaten dinlemeyecekler. Ama o zaman hak ne zaman güncellenecek? Bakın ailede var bunlar. Çoğu zaman ailede işleri ilgisin diye sesimizi çıkarmayız. Es geçeriz ama o biriktirdiğimiz yılların birikimleri zaman sonra ne olur? Patlayıverir. O yüzden küçük küçük böyle dokunuşlar yapmamız lazım. Müdahalelerde bulunmamız lazım ki bak kardeşim yani eşine bak yani ben Allah için seni seviyorum ama yani bak şunlar da iyi gitmiyor. Sen de bana söyle. Bak ailende şunlar iyi gitmiyor. Hani bunlara müdahale etmek gibi derdim yok ama bunlar büyüdüğü zaman bize de zarar verir. Çünkü ailemizde uzak yakın bir şey olduğu zaman hepimiz ne yapıyor? Buluyor. Sen ne kadar dışında kalsam desen de kalamıyorsun. Hatta dünyada olan bir kötülük seni buluyor. Aynı dünyada yaşıyoruz. O yüzden bu konuda radikal olmak lazım. Şerrin kökünü kazımak elzemdir, gereklidir. Çünkü şerrin kökü kazılmadığı sürece o şer gelir beni, olmasa çocuğumu, olmasa torunumu bulur, mahveder. O yüzden ne yapacağız? Şerrin ortadan kalkması için kararlı olacağız. Ve bu konuda risk alacağız, mücadele edeceğiz. Cephede savaşan bir mücahit gibi kendimizi düşünmeliyiz. Nasıl ki asker cephede düşmana karşı vatanı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyor, canını da veriyorsa ben de bu hayat içerisinde bir mücahidim, askerim ben. Bak mürit diyoruz, isteyen, irade eden tasavvufta. Yani ben bir askerim, hayatın içerisindeki yanlışların karşısında durmalıyım ve müdahale etmeliyim. Tepkide bulunmalıyım en azından, dile getirmeliyim. Yani onun bunu hatırı için kullar Allah'ın kulu benim değil ki. Ben tepkide bulunduğumda o kul üzülüyorsa üzülsün ne yapayım yani. Allah üzülmesin. O kul üzülsün de biraz anlasın, nefsini muhasebe etsin, kendine gelsin. O yüzden değerli kardeşlerim din konusunda cömert olmayacağız. Yani bakın bütün bu anlattıklarımı özetleyip bitirelim bu maddeyi. Bunların hepsi bu din konusundaki cimri olmaktan kasıt, din konusunda cihat etmek demektir. Mücadele etmek demektir ve hatalara göz yummamak demektir. Elimizle, dilimizle, gönlümüzle sürekli evimizde, iş yerimizde, neredeyse dünyada sizi gören şunu hatırlamalı. Bizi gören bu insanın derdi Allah derdi, din derdi. Bu insanı ben aldatamam. Bu insanı kandıramam. Hata yaptıramam. Çünkü bu insan cimri. Nasıl cimrinin parasını alamıyorsan vermiyor adam. Eşine bile vermiyor. Yani o kadar kısıyor ki cimri böyle bir adamdır. Dolayısıyla nasıl parasını paylaşmıyorsa ben de ne yapacağım? Dinimi paylaşmayacağım. Yani dinimi zararına olan bir şeyi paylaşmayacağım. Ve tam tersine o konuda gayet cimri olacağım. Ama mal konusuna gelince Allah'ın bana verdiği kadarla onu kendime, aileme ve diğer insanlara harcamakta cömert olmalıyız. O yüzden bakın mümin malı konusunda aldanır, onu aldatırlar. Aldanıyoruz valla. Yani çoğu zaman aldanıyoruz. Yani yaptığımız işlerde insanlar bizi kandırıyor, yalan konuşuyor. Bir şeyi, objeyi, bir nesneyi alırken çoğu zaman ben aldandığımı hissediyorum, biliyorum zaten. O yüzden de artık yani ne yapalım? Bu bizim kaderimiz diyorum. Çünkü adam bir cümle kullanıyor. Yemin de ediyor bir de. Yani ben de zannediyorum ki yani ben nasıl doğruyu söyleme gayretinde bulunuyorsam o da bulunuyor zannediyorum. Bir de böyle yağlayarak gelin yardımcı olalım diyorlar mesela. Şimdi bu yardımcı olalım kelimesini ben çok böyle şey yapıyorum yani. Hadi gelin nasıl yardımcı olacaksınız? Mesela bir kumaşçının şöyle yaptığı rivayetini okumuştum bir yerde. Şimdi satılmayan kumaşı en satılan güncel kumaş satıyor adam. Diyor ki bak bu kumaş çok gidiyor diyor. Herkes bundan alıyor diyor. Bak az kaldı diyor. Halbuki adam satamamış, kalmış biraz. Şeyin paketin bir kısmı kalmış. Bunu satmak istiyor aslında, bitirmek istiyor. Yoksa yıllardır bekliyor orada yani. Ne diyor anlamayan kişiye? O biliyor kimin anlamadığını. Bu diyor çok gitti bak diyor az kaldı diyor. Yani bundan al diyor. Niye aldatıyorsun? Nasıl vereceksin hesabını bunun? O kişi, bakın bir insan bir alışveriş yaparken neyi arar? Kendisine lazım olan, gerekli olan Uygun fiyata, yani fiyatı tabii ki uygun olacak. Yani ne kadarsa o. Ama kendisine lazım olan şeyi almak ister. Lazım olmayanı, uygun olmayanı almak istemez. Dolayısıyla sen bu adama yani çürük malı verdin ve dolayısıyla işini görmeyecek. Bugün anlamasa yarın anlayacak. Yani mal kullandıkça onun siz şey olduğunu, kötü olduğunu anlayacaksınız. Kapının rengi iki günde solmaya başlarsa anlarsınız gibi. Peki o zaman ben ne yapacağım? Tamam, hukuki olarak anlaşma yaptık, imzayı attık, parayı verdik, iş bitti. Benim artık hak talebim kalmadı. Ama manevi anlamda ben sana beddua edeceğim. Söyleneceğim. Yani dolayısıyla benim evimin huzurunu niye bozuyorsun? Belki eşimle kavga edeceğim bu yüzden. Sen bana işte benim istemediğim şeyi aldın, geldin falan diyecek, şunu bunu diyecek falan. Bir daha almaya kalksan para olmayacak. Değil mi yani? Bakın bir sürü böyle ilgisiz gibi gözüken olaylar meydana gelecek. O zaman yani bunun hesabını kim görecek? Bu huzursuzlukların hesabını kim verecek? Dolayısıyla aslında değerli kardeşlerim şöyle düşünmek lazım. Hani din konusunda cimri olmak derken ben bir davranışta bulunduğumda bu davranışın dünyada yansıması olacak. Bakın dünyada diyorum. Nasıl ki İmam-ı Gazali gibi bir şahsiyetin bir kimlik, kişilik krizi yaşayarak, manevi kriz yaşayarak bunu 1000 sene önce, 1111 işte yani, yaşamış ve kaleme alarak bize miras bırakmış, biz onun sayesinde manevi kriz nasıl yaşanır, nasıl aşılır öğreniyorsak, onun davranışları vesilesiyle, bak ne oluyor? Davranışınız dünyaya mal oluyor. Diyoruz ki bakın, yani İmam-ı Gazali bir manevi kriz yaşamış, en sevdiği ilmi bile bırakmış. Çünkü şunu görmüş. İlim üzerinden de ben menfaatleniyorum. İlim üzerinden de gayem aslında meşhur olmak, para kazanmak, prestij sahibi olmak, Allah rızası olmadığını fark ettim diyor. Bakın alimlerin çektiği çile budur aslında genelde. İlim öğrenirler, toplumda bir yer edinirler, kendilerine bir takım mevkiler, makamlar verilir. Maddi anlamda, devletin kademesinde veya manevi anlamda insanlar onlara hürmet ederler. Bu insanlar mesela bu hürmeti, bu övgüyü elde etmek için bu işi yaparlarsa, o tarafa kayarlarsa ve nefs bu anlamda istifade ederse ne olur? Allah rızasından çıkar. Senin kadı olman, senin bilmem halife olmanın bir anlamı kalmadı ki. Sen ne yaptın? Övsünler diye iş yaptın. Yermesinler diye iş yaptın. Bir takım makam mevkiler, para pul elde etmek için yaptın bunları. İşte o yüzden değerli kardeşlerim şunu tekrar söylemek istiyorum. Yani yılların okumasıyla şu cümleyi hep kurmak istiyorum. Bütün davranışlarımızı manevileştirmeliyiz. Bakın bütün davranışlarımızı, bütün görevlerimizi, en yüksek makamda olabiliriz, mühim değil yani. Ola Allah verir olur. Ama orayı manevileştirmeliyiz. Oradaki hizmetimizi manevileştirmeliyiz. Ve bu şekilde Allah'ın vermiş olduğu her türlü maddi, manevi imkanları, bakın bir insan toplumda meşhursa hocam, önemli bir şeydir meşhur olmak. Meşhur olan insanların davranışları daha kolay kabul edilir. Bakın şu anda meşhur olan futbolcular, bilmem gazeteciler, bilmem işte müzisyenler üzerinden gençlerimiz ne yapıyor? Onların peşine takılıyor. Yani bir insan şöhret sahibi olmuşsa şöhretini de manevileştirerek ne yapacak? Evet, Allah bana bir şöhret verdi. Güzel. Ben bunu şimdi ne yapayım? Güzel işler yaparak gençlerin dikkatini çekeyim ve bu şöhretimden manevi anlamda istifade ederek takva sahibi insan olmaya çalışayım ve Allah'ın huzurunda iyi bir kul olayım derse şöhreti marifet olur. Ve onun üzerinden devleti etkilemesi, toplumu etkilemesi, kurumları etkilemesi de mümkündür. Çünkü meşhur insanlar, insanlar tarafından sevilince toplumu harekete geçirirler. Bak der, gerekirse yaparım siyaseti, indiririm seni oradan. Bak ben şöhret sahibi insanım. Param da var. Yani sen adam gibi çalışmazsan, siyasetçiye bunu söyleyebilir. Adam gibi yapmazsan ben de ne yaparım? Toplumu yönlendiririm. Elinden bayrağı alırım. Yapabilir mi? Yapar. Yapmalı mı? Yapmalı. Eğer siyasetçi, idareci, emir ehli olan kişi işi yapmıyorsa kusura bakmasın, bıraksın gitsin. Makam sevdasıyla bırakmıyorsa, makam sevdası olmayan iktidar sahibi olacak kişiler gelip onun elinden makamı almalı. Seçimse seçim yoluyla veya başka yolla. Çünkü adam işi düzgün yapmıyor. O yüzden değerli kardeşlerim, ben şöyle düşünüyorum. Hepimiz Allah'ın halifesiyiz diye düşünüyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Ve her birimiz aktif vatandaş olmalıyız. Ben aktif dünya Müslüman vatandaşıyım. Kendimi öyle görüyorum. Tanımım böyle. Türk olabilirim, Arap olabilirim, başka şey olabilirim. Önemli değil. Ama aktif Müslüman dünya vatandaşı olarak kendimi görürsem, o zaman bütün dünyadaki işlerle ilgilenmeliyim. Gücüm yettiği kadar oralara hizmet etmeliyim. Hatta bu anlamda da şöhreti istemeliyim. Bakın. Yani hep ama kayıt içinde söylüyorum. Allah rızasını gözetmek kaydıyla zengin de olmayı isteyebilirim. Şöhret sahibi de olmak isteyebilirim. Çünkü iyi insanlar meşhur olsunlar. Niye? Yani insanlar onları takip etsinler. Yanlış yolda gidenler meşhur oluyor da iyi yolda gidenler niye olmasın? Dolayısıyla bunların hiçbiri problem değildir. Zenginlik, mal, mülk, makam, şöhret aslında işte kadın, erkek neyse bunlar tehlikeli olabilir. Ama iyi kullanırsan tehlikeli olmaz. Yani tehlikeli olarak Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de yani işte kadınların, biritiniz malların, çocukların, evlatların hani fitne olmasını söylüyor ya, buyuruyor ya. Ne demek? İmtihan vesilesi demektir o. Yani sana imtihan vesilesi olarak verildi bunlar. Sen bu imtihanı kazanmak için adam gibi çalış demektir. Yoksa aman çocuk da fitneymiş bırakayım, kadın da fitneymiş bırakayım, evlenmeyeyim, çocuk sahibi olmayayım, aile kurmayayım, işte şunu almayayım, makam da fitneymiş onu da almayayım, bunu da almayayım, şunu da yapmayayım. Ne yapacaksın sen? Mevcut musun yani? Alem-i Erfa mı çıktın, orada mı kaldın? Sen bu dünyada yaşamayacak mısın? Bakın o yüzden büyüklerimiz hep organize olmuş alimlerden bahsediyor. Hayata müdahale eden, idareye müdahale eden, siyasete müdahale eden insanlardan bahsediyor. Din konusunda cimri olmak işte böyle bir şey. Her şeye müdahale edebilirim, etmeliyim de. Çünkü ben dinimi korumak için neyim? Cimriyim. Hocam bırakmak istemiyorum. Dinim yaşansın istiyorum. Yani ortalıkta büyük günahların işlendiğini görünce daralıyorum. Çünkü dinim konusunda cimri olmaktan çıkmışız. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Bu kadar büyük günahların işlendiği ortamda yaşıyorum ben. Ne yapıyorum onlara karşı? Hangi kızgınlığımı ifade ediyorum? Hangi tepkimi koyuyorum diye kendi kendime de hayıflanıyorum. O yüzden bari söyleyelim. Gidelim yetkilileri uyaralım. Anlatalım. Evet, demek ki mal konusunda aldanabiliriz. Mühim değil. Birileri bizi çarpabilir. Olsun, onlar da ahiret yatırımı olur. Belki de o çarpmaların bir sebebi de değerli kardeşlerim, zekatımızı, sadakamızı iyi vermediğimizden kaynaklanıyor. Bir Allah dostu öyle demişti yani. Türkiye'de böyle ekonomik krizler olduğu zaman Cenab-ı Hak haksız yere elde ettiğimiz kazançları bir anda aldı götürdü. Bu yorum doğru mudur? Çok doğruya benziyor. Hani ekonomik krizi sadece bununla ifade etmek doğru değil belki ama manevi gözlükle baktığınız zaman yani siz haram yoldan kazanırsanız, faizi devre dışı bırakmazsanız Cenab-ı Hak gelir alır süpürür götürür. Ve bir daha yeni baştan başlarsın. Bunlar yani olabilir. Bu yorumların imkan dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, münafık Allah korusun dini konusunda çok cömert. Yani her şeye izin veriyor, namazı bırakabiliyor, oruç tutmuyor, tesettüre riayet etmiyor. Bak Müslüman diyor ama namaz var mı? Yok, cömert beyefendi namazı bırakmış. Oruç var mı? İşte var yok neyse. Tesettür var mı? O da yok. Arada kafayı da çekiyor. Bayağı cömert yani maşallah. Dininin kuralları var ama o hiç dikkat etmiyor. Cömert. Mala gelince ama cimri, oradan vermiyor. Düşmüş peşine. Onu elde edeceğim diye bak Türkçülerin bu problemi yani her türlü hileyi yapıyor. Her türlü filmi çeviriyor. Orada bayağı bir şey yani cömert. Halbuki orada cimri olması lazım. Yani malı kazanırken helalinden kazanma konusunda cimri olması lazım. Az kazanayım, temiz kazanayım ama şey olsun, helal olsun. Az olsun ama temiz olsun. Çünkü haram para ile beslenen çocuktan hayır gelmiyor. Çocuğumuz niye adam olmuyor? İşte belki de haramla besliyoruz. Siz dikkat etseniz toplum dikkat etmiyor. Bir şekilde o harama düşüyorsunuz. O yüzden değerli kardeşlerim, Bu konuda hani her zaman söylüyoruz işte maneviyat, tarikat, işte hakikat elde etme şeriat olmadan olmuyor. Şeriat toplumunu oluşturmadan, şeriatın zahiri kurallarını toplumda uygulamadan, devletini kurmadan sizin tarikat dediğimiz manevi yolda ilerlemeniz, tarikatı böyle düşüneceğiz. Yani manevi yolda ilerleme yolu demek yani. Sadece bir ne diyelim tekke olarak veya bir topluluk olarak düşünmeyin. Tarikat aynı zamanda bir topluluk demektir. Ama bir manası da tarik dediğimiz yol anlamında maneviyat yoludur. Sizin bireysel anlamda yürüdüğünüz yol da tarikattır aslında. Evet, bunu böyle kapatalım inşallah. Epey üzerine konuştuk. Şimdi ikinci ve son maddemizi